Ayrım 31, sayfa 166. Aylaklık, kumarbazlık ve aşırı uyku uyuma yalnızca Tanrı'nın inayetine layık olunmadığının kanıtlarıydı. İnançlı olanlar dua etme gibi sıradan manevi yükümlülüklere katılmakla yetinmemeli, dünyevi uğraşlarında da ellerinden geleni yapmalıdırlar. Weber, Protestanlığın düsturlarında özellikle özgün olan hiçbir yan bulunmadığını vurgulamaktadır. Pek çok din aylaklığı ve hedonizmi mahkum etmişti. Yalnız Kalvinistler gündelik davranışlarla ilgili düsturlarına bağlılık talep etmekte, parantez, selamete ermenin kanıtı olarak değil, lanetliler arasında görünmemenin kanıtları olarak. Çok daha ileri gitmişlerdi. Dinsel inayet, büyülü ayinlerle günah çıkarmanın verdiği güvenceyle huzur altına alınamaz. Birey, yöntemsel olarak inayetini kendi davranışlarıyla denetim altında tutmak, böylece onu kilecilikle doldurmak. Bütün yaşamını Tanrı'nın iradesine göre rasyonel olarak planlamak durumundadır. Ki bu, kurtuluşa kesin olarak ermek isteyen herkesin gereksindiği bir şeydir. Parantez, Weber, 1930, sayfa 153. Weber, sadece böylesi bir kader nosyonundan ve delil kavramından doğan psikolojik yaptırımlar etkilerini koruduğu sürece, bir etiğin yaşam davranışı ve böylece ekonomik düzen üzerinde bağımsız bir etki göstereceğini iddia eder. Dolayısıyla Weber'in argümanı, kapitalizmin doğuşunda belirli teologların fikirlerinin değil, dinsel inançtan kaynaklanan, pratik davranışı yönlendiren ve bireyin uyumunu sağlayan bu psikolojik yaptırımların etkisinin belirleyici bir rol oynadığıdır. Parantez, Weber, 1930, sayfa 197. Dinsel önderler bilinçli biçimde bir kapitalizm etiği yaratmaya koyulmamışlardı. Toplumsal eylemin maksat dışı sonuçları fiilen böylesi bir duruma yol açmıştı. İnsan özne bilinçli olarak değil ama aktif biçimde insanlığı, fikirleri ve toplumu dönüştürmekteydi. Demek ki Weber, bizzat kendisi metodolojik yaklaşımın metodolojik bireycilik lehine kolektif kavramları reddettiğini ifade etmesine rağmen, eylemi toplumsal sistem ve toplumsal gelişmeyle ilişkilendirmişti. Çileci protestanlığın normları ile kapitalist değerlerin psikolojik güdüleyici yapısı arasındaki zorunlu olmayan bağıntı, herhangi bir determinist ekonomik temel ile kültürel üst yapı ilişkisi görüşünü ortadan kaldırmaktadır. Burada Weber'in çileci protestan değerlerin varlığının doğal olarak kapitalist gelişmeye yol açtığını, daha doğrusu toplumsal etiğin karşılıklı etkileşim süreciyle toplumsal değişimi hazırlayan çeşitli öğelerden birisini oluşturduğunu ileri sürmediği vurgulanmalıdır. Tabii bu, Weber'in dinsel fikirler ile ekonomik biçimler arasında zorunlu bir bağ bulunduğunu öngören formülasyonunda hiçbir problemin olmadığını söylemek değildir. Weber'in tezini savunmak amacıyla seçtiği kanıtlar, büyük ölçüde Richard Baxter, parantez 1615-1691, John Wesley, parantez 1703-1791 ve özellikle Benjamin Franklin, parantez 1706-1790 gibi Calvin'den sonra yaşayan yazarlardan alınmıştır ve analizi onların edebi yapıtlarında ifade edilen fikirler ile toplumsal eylem arasında doğrudan bir ilişki varsaymaktadır. Weber, önde gelen protestan işverenlerin çileci protestan fikirlerini anlamlı ölçüde benimsediklerine, daha doğrusu protestan iş çevrelerinin gündelik davranışları düzenleyen teolojik düsturlara bağlı kaldığına ilişkin hiçbir bağımsız kanıt sunmaz. Burada çarpıcı olan nokta, Weber'in teolojik kavramların özne açısından taşıdığı anlamı kavramak üzere iş adamlarının protestan düsturlarını yorumladığı yolları tam olarak aydınlatamamasıdır. Anlamlar aslında sosyologun metinleri yorumlaması temelinde özneye yüklenmiştir. Pek çok eleştirmenin dikkat çektiği gibi Weber kendi tezini desteklemek için başka bir kanıt sunmaz. Nihayet Weber'in örnek aldığı Franklin figürünün çileci davranış normlarını somutlaştırmaktan uzak, evlilik dışı olaylara karışan iyi yemek yeme ve şarap içme gibi zevkleri olan, tiyatroya gitmeyi ve spor yapmayı seven, hedonist ilkelerin baskın olduğu bir özel yaşamı olduğu ileri sürülmüştür. Franklin'in Weber'in çizdiği sade püriten portresinden çok daha karmaşık bir kişilik yapısı vardı. Parantez, Kolko, 1960. Eleştirmenler benzer biçimde çok sayıda protestan iş adamının savaş vurgunculuğu, sömürge seferleri, arazi ve para spekülasyonu gibi geleneksel ekonomik faaliyetlerle uğraştıklarını vurgulamışlardır. Gel gelelim, bu kişiler ve gruplara ilişkin olarak hiçbir kanıt sergilenmemiştir. Weber'in tezinin en zayıf olduğu nokta burasıdır. Onun tezine destek olsun diye gösterilen kanıtlar büyük ölçüde kesinlikle aktörlerin kendilerinden değil, protestan mezheplerinin (parantez Ernst Troeltsch'in Hristiyan kiliseleri ve onların toplumsal değerleri üzerine çalışmasından toplanmış olan toplumsal öğretisinden alınmıştır. (Parantez Marshall, 1982, sayfa 116-119). Oysa Weber'in temel argümanı açıkça indirgemeci, tek nedenli açıklamaya karşıdır. Böylece Weber'in genel yaklaşımı içinde kapitalizmin protestan değerleri hangi yollarla etkilediğini gösteren açıklamalar için tek bir yer kalmaktadır. Ekonomik (parantez) ya da ne yazık ki hala adlandırıldığı biçimiyle materyalist bir yorum olmadan nedensel bir açıklamayı yetersiz bulanlar için benim ekonomik gelişmenin dinsel fikirlerin yazgısı üstündeki etkisini çok önemli bulduğum belirtilebilir. Dinsel fikirlerin kendileri ekonomik koşullardan çıkarsanamaz. Bunlar kendi başlarına ulusal karakterin en güçlü koruyucu öğeleridir ve bir gelişme yasasıyla birlikte tamamıyla kendilerine ait olan zorlayıcı bir güç barındırırlar. (Parantez Weber, 1930, sayfa 277-278). Weber, tek faktörlü toplumsal gelişme teorilerini reddederken, bilinemezci, çoğulcu bir perspektiften yaklaşmaktadır. Nedensel zincir, teknik olandan ekonomik olana, başka zamanlarda politik olandan dinsel olana gidebilir. Bu çoğulcu nedensellik sürecini tek bir mola yerine götürmek olanaksızdır. Yine onun protestan etiği incelemesinde sergilediği gibi, belirli dinsel ideolojiler içinde kültürün dönüşümünü başarıyla gerçekleştiren içkin özellikler vardır. Öyleyse Weber, evrim teorisini reddetmesine rağmen, rasyonelleşme argümanıyla benzer bir bakış açısını benimser görünüyordu. Rasyonelleştirici süreç, protestan dinine içkindir ve rasyonelleşme, Batı kültürünün başlıca özelliği olarak bir gelişme yasası oluşturmaktadır. Yine de Weber'in din incelemesinde öznenin aktif rolü vurgulanır. Toplumsal gelişme kaçınılmaz değildir. İnsanlığın yazgısı önceden belirlenmemiştir. Şu halde Weber'in sosyolojisi kesinlik ile bilinemezlik kutupları arasında aktif fail olarak özne ile dışsal belirleyici süreç olarak toplum arasında kararsız biçimde gidip gelmektedir. Rasyonelliğin mantığı, Simmel ile Weber. Kültür sosyolojisi, Weber, Tönnies, Simmel ve Sombart'ın çalışmalarında geliştirildiği biçimiyle, kültürün içkin bir tarihsel süreci ifade eden eşsiz bir değerler alanı olduğuna dikkat çekiyordu. Weber'in Protestanlık incelemesinde görmüş olduğumuz gibi, kültür toplumsal eylemde ve toplumsal formasyonların gelişmesinde aktif bir rol oynamaktaydı. Dolayısıyla ekonomik güçlerin bir yansımasına indirgenemezdi. Weber, Batı'nın rasyonelleşmiş kapitalizminin özgür ve eşsiz gelişmesini, kapitalizmin Hindistan, Çin ve Yakın Doğu'da bir sistem haline gelememesiyle karşılaştırarak, dünyada kültürel bir yönelimin rasyonel değerler etrafında yükselen bir motivasyon yapısının eksik olduğunu ve farkındalığın da buradan kaynaklandığını ileri sürüyordu. Niçin bütün toplumlar Batı'nın modernleşme yolunu izlemiyordu? Weber'e göre bu sorunun yanıtı, Batı'nın özgür kültüründe kişiler üstü kural ve düzenlemelerin toplumsal yaşamdaki davranışlara sistemli biçimde uygulanması ve disipline edilmesinde aranmalıydı. Batı mimarisi, matematiği, bilimi ve müziğinin tümü rasyonelleştirici bir kültürün ürünleri ve aktif öğelerin sayılabilirdi. Weber'in 1912'de kaleme aldığı ama 1921'e kadar ekonomi ve toplumun bir eki olarak çıkana dek yayınlanmadan kalan müzik konusundaki bitmemiş çalışmasında (parantez, müziğin toplumsal ve rasyonel temelleri) Batı müziğinin tonalite, polifoni ve kontrpuan çalışmasına dayalı ve improvizasyona fazla alan bırakmadan yapısal birleşimini kolaylaştıran modern müzik notasyonu bir kez özel bir sanat formu haline gelince ileri düzeyde rasyonelleştiğini göstermeye çalışmaktaydı. Batılı olmayan kültürlerde org, piyano ve keman gibi aletlerin yanı sıra sonatlar, senfoniler ve operalarda bilinmiyordu. Demek ki diğer kültürler polifonik müziği öğrenene kadar rasyonel uyumun olmaması belirleyici unsurdu. Parantez Weber 1958. Weber'in kültürün rasyonelleşmesi teması, Simmel'in çalışmalarının bilhassa da pek çok açıdan kültürel temellerle ve modern kapitalist ekonomik sistemin kriziyle ilgili öncü niteliğinde bir inceleme olan para felsefesinin (parantez 1900) habercisidir. Simmel, Weber'den farklı olarak büyük ölçekli tarihsel formasyonların tarihsel kökenini soruşturmaya ilgi duymuyordu. Simmel'in toplumlaşma anlayışı kendisini ikilik ve gizli toplum gibi önemli toplumsal ilişkilerde içerili olan küçük ölçekli moleküler süreçleri incelemeye götürmekteydi. Onun ilgi alanları çağdaşı olan diğer sosyologlardan çok daha genişti. Estetik sorunları, sanat ve edebiyat (parantez Rembrandt, Dante, Michelangelo, Stefan George, Rodin, Goethe üzerine deneme ve değerlendirmeler). Mimarlık, insan yüzünün yapısı, modanın kültürel anlamı, düşüncenin şehir yaşamıyla ilişkisi (parantez 1903'te yazdığı Metropolis ve Zihinsel Yaşam adlı denemesi) üzerine geniş bir yelpazeyi kapsayan yazılar kaleme alıyordu. Ancak onun kültür sosyolojisine en ciddi katkısı, Lukács ile Frankfurt Okulu'nun daha sonra yaptıkları şeyleşme ve kültür incelemelerini etkileyen bir çalışma olan para felsefesiydi. Para felsefesi, bir düzeyde paranın modern sanayi toplumundaki toplumsal ve kültürel anlamının soyut, tarihsel olmayan, genetik olmayan, fenomenolojik bir analizidir. Simmel, Marx'ın çalışmasını biliyordu ve açık bir biçimde kendi katkısını kapitali destekleyici, tarihsel materyalizm altında ekonomik yaşamın entelektüel kültüre bağlı faktörlerle ilişkilendirilmesinin açıklayıcı değerinin korunduğu, ancak bu ekonomik biçimlerin bizzat kendilerinin çok daha esaslı değerlerin, psikolojik akımların, hatta metafizik ön koşulların ürünü olarak görüldüğü bir hikaye kurucu olarak görüyordu. Parantez Simmel 1978 sayfa 56. Açıkçası kültürel analiz kültür bilimlerinin yöntemlerini gerekli kılmaktaydı. Simmel, kültürün ekonomik yapıya, amaçlı toplumsal eylemin ifadesini bulduğu bir forma indirgenemeyeceğini düşünmüştü. Simmel'in sosyolojisi, dünyanın formlar halinde düzenlenmedikçe yapısız bir kütle olduğunu varsaymakta, dünyayı nihai olarak kendisinin büyük formlar diye adlandırdığı şeyle kavramaktadır. Formlar, ham, donayımlanmamış gerçekliğe bir şekil verip onu tutarlı bir düzene kavuşturur. Bu haliyle dünya formlardan (parantez sanat, bilim, din) meydana gelen ve çeşitlilik ile birliği sağlayan bir totalliktir. Formlar olmadan yalnızca içeriklerin ilgisiz biçimde aynı anda yan yana konmasından başka bir şey görülmez. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Richard Baxter, R-I-C-H-A-R-D B-A-X-T-E-R, John Wesley, J-O-H-N W E S L E Y, Benjamin Franklin, B E N J A M I N, F R A N K L I N, Calvin, C A L V I N, Kolko, K O L K O, Ernst Troeltsch, E R N S T T R O E L T S C H. Rembrandt, R E M B R A N D T. Michelangelo, M I C H E L A N G E L O. Stephen George, S T E F A N G E O R G E. Goethe, G O E T H E.